Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, Keyfimin Kâhelerine hoş geldiniz. Keyfinizin kâhelerinden bir Demet Yasemin.
Merhabalar, kalan Demet Tolga.
Depresyon konuşacağız bugün dostlar.
Tıs demeyeceğim.
Çok fazla soru gelmiş. Hani depresyonda mıyız, değil miyiz? Bu kalıcı bir şey midir? Bir insan her zaman burada yaşayabilir mi? Depresyona girdiğimizi nasıl anlarız? Buraya girmişsek nasıl çıkarız? Kafalar birazcık karışık.
Tam dayaklık konu yani. Şimdi psikologlar dinliyorsa bizi.
Evet, psikologlardan özür mü dileyelim?
Linç yemeden. Ya özür dilemek değil de bugün bu işi bir klinik düzeyde ele almayacağız. Onu evet. Bir kere söyleyelim. Fakat klinik düzeyin dışında kalan, aslında bunun içinden bile geçmene gerek olmayan alabileceğin tedbirler.
Hafifleteceğiz yani, biliyorsunuz. Bizim olayımız zaten konuları hafifletmek. Depresyonu da hafifleteceğiz bir tık.
Tamam, öyle diyelim. Okey. Şimdi bu konuda ben çok soru geldim tahmin ediyorum Yasemin. Çünkü bu artık dile pelesenk olmuş bir laf, depresyon. Ve depresyon aslında kendinden çok daha küçük şeylerle karıştırılabiliyor. Depresyon öyle basit bir şey değildir.
Tabii ki.
Şimdi gel istersen biraz tanımdan başlayalım.
Depro diyoruz biz kendimiz aramızda.
O kadar sık kullanıyorum
ki. Depro konuşma aynen. Hani böyle tatlılaştırmak için isim taktık. Kısaca.
Yok, onu zorlamayın. Onun tatlı bir tarafı yok. Ama çok öğretici bir tarafı var. Tabii buna ki. Da gireceğiz. Şimdi arkadaşlar, insan bir yolda yürüyor farz edin hayat boyunca. Yürüdüğü yol fark etmez. Neden yürüdüğünü, nereye yürüdüğünü yüzlerce kere konuştuk. Fakat yolda yere düşebilir. Yolda yere düştüğü anlarda kalkması için tek yapması gereken ayağın üstünde tekrar doğrulmaktır. Fakat bazen yolda çukurlar olur. Çukura düşmek daha zordur. Çünkü çukurdan çıkmak için daha çok enerjiye ihtiyacın var.
Yolda... Ya da çok fazla ağlayacaksın, gözyaşlarını çukuru dolduracaksın ve su seni yukarı çekecek.
Of. Hiç böyle bir şey tahmin etmemiş. Evet, o da olur diyecekmişim şimdi. Vallahi o dediğin işe yarar mı bilmiyorum ama... Hayatımızda içine düştüğümüz ve çıkmak zorunda kaldığımız çukurları depresyon olarak görebilirsin bu dönemleri. Ama herkes patır kütür yere düşüp kalkar ve buna da bazen depresyon der. Aslında depresyon o kadar basit bir şey değil. Depresyon adı üzerinde çökmek, baskı altında kalmak demek. Yani bir şey senin üstüne basıyor ya da
deep
sen çöküyor gibi.
Depress demişti Jim Carrey bir açıklamasında. Evet. Derin baskı.
O şeyi diyor yani, o kadar eziliyorsun ki artık. Kendi kendine kalkamayacak hale geliyorsun. Evet. Ve kalkmak için enerji toplaman gerekiyor. Yani depresyon sıra dışı bir durumdur aslında. Fakat sıradan hayatlar yüzünden sıra dışı bu durum başımıza gelebiliyor. Çok özet tanım vermek gerekirse, arkadaşlar depresyon iç sesin komaya girmesidir.
Ya ben de duyunca çok şaşırdım. Siz de şaşırdınız mı?
Bu o kadar sadeleştiren bir tanım ki bunun sebebini söyleyeyim sana. Çünkü hep neyi anlatıyoruz biz, tekrar hatırlatalım. Benim ne sorusunu sorduğum bir iç sesim var. Bu iç sesim benimle dedik hani sözlerle konuşmaz, bana sezdirir, bana heves verir veyahut da beni iter demiştik. Bir de nasıl sorusunun cevabını veren bir zihnimiz var dedik. Ne dedik her zaman? Nasıl sorusunu cevap veren zihnimize biz ne sorusunu sorarsak otomatik olarak sadece hayatta kalmak için gereken cevapları alırız.
Evet.
İçimizden geleni yaşayabileceğimiz cevapları almayız. Dolayısıyla çoğu insan dedik, zihnini çok geliştirdiği ve iç sesini dinlemeyi toplumsal sebeplerle reddettiği için belli bir yaştan sonra kendini fark etmezse ya da baştan korumazsa gerekeni yapan, istediğini yapmayan bireylere dönüşür.
Gerekeni yapan, istediğini yapmayan bireylere dönüşürü tekrarlamak istedim iyice bir duyalım diye.
Aynen öyle. Bazen gerekenle istediğin tutabilir. O anlarda mutlu da olabilirsin, huzurlu da olabilirsin. Fakat tutmadığı anlarda neden böyle hissediyorum demediğinde toplumun iyi ve takdir edilen bir bireyi olurken kendini hiç takdir edemeyeceğin bir halde olursun.
Dışarıdan her şey müthiş durur ama sen içinde bir türlü huzuru bulamazsın.
Aynen öyle. Şimdi bu mekanizma genelde ne dedim? Ne istiyorum? Kalp sesi, iç ses, sezgi, dürtü, ne dersen de bunların toplamı. Diğer tarafta nasıl sorusunun cevabını veren beyin var. Beyne sorduğunda ne dedik? Sana nasıl hayatta kalacağını anlatıyor. Peki, demin dediğim tanımdaki gibi. İç sesin komaya girdiğini düşün. Geriye ne kalıyor Yasemin?
bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı konuşan bir zihin sesi. Bir zihin sürekli kalıyor. Kaygıda tutan.
Aynen. Ve ne yapıyor? Olaylara kötümser bakmaya çalışıyor. Evet. Çünkü kötümser bakmak hayatta kalmanın bir yolu. Her köşeden bir canavar saldıracakmış gibi yaşarsan büyük ihtimal ölmüyorsun. Ama her an tedirgin oluyorsun ya. Depresyon senin içeriği kapattığı zaman içeride şöyle bir şey oluyor. Abi elde ne var? Zihin var, beden var. Tamam, o zaman biz en iyisi zihne verelim ne sorusunu sormayı. Bu sefer sen %100 bir şekilde hissizleşiyorsun.
Peki mesela Sena demiş ki gün içinde girilip çıkılan bir şey midir demiş. Mesela şeyle karıştırıyor olabilir. Çok zihne düştüğü durumlarda mesela. Onu belki depresyonu senin yaptığın tanıma göre yakın bir şey olduğu için belki ondan dolayı bu soruyu sorabilir. Çünkü normalde hayır cevabı.
Ya bu soruyu sormamızın sebebi şu. Biz genelde beynimizi dinlemeye alışkın olduğumuz için öncelikli olarak. Hani ona nasıl diye sormayıp ne yapmalıyım diye sorduğumuz için. Beyin genelde iç sesi baskılıyor. Fakat bu insanın hayatının rutinine yayılan bir şey. Bunun aksini yaparsan bundan kurtulabiliyorsun ancak. Ya da çocuklar bunu otomatik yapıyor. Şimdi bunu mesela otomatik yapan bir grup da deliler. Tamam mı? Yani eğer o grubun içinde değilsen otomatik olarak sen ağırlıklı olarak zihninle içini baskıladığın için bunu çok yaptığın ve sık yaptığın bir günde özellikle kaygılı ve tedirginsen, bedensel olarak da yıpranmış durumdaysan depresyona benzer semptomlar gösteriyorsun.
Tamam.
Ama arkadaşlar bakın bunu en iyi ayıracağınız şey şudur. Depresyon hissizlik verir. Numbness denilen şey. Yani sen bir yangının ortasında oturup sigara yakarsın. Tamam mı? Ve dışarı çıkmak bile istemezsin.
Yani sanki biraz böyle hiçbir şey yapasın gelmez, yataktan çıkasın gelmez. Bütün gün işte neyle uyuşturuyorsan kendini uyuşturmak istersin. Filmi çok fazla bir şeyler izlersin sürekli. Bir yere baktığında mesela donarsın. Çok güzel bir manzaraya baksan bile donarsın. Yani bakışların tabii donar.
Çünkü manzarayı anlamıyorsun. Bakarken orada değilsin sen tamamen. Şimdi buradaki ana hikaye şu Yasemin. Sen aşırı kontrolü eline alan beyninin seni rahatsız eden çığlıklarını susturmak için uyuşturuyorsun kendini.
Peki bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir dakika. Tabii. Şimdi şunu ayırmak da önemli bence. Devamlı kötü hisler hisseden biriysen kendini depresyonda zannedebilirsin. Halbuki o hissi sonuna kadar hissediyorsan aslında depresyonda değilsindir.
Aynen
bunu
öyle.
Ayırmak lazım.
Mesela çok kaygılıyım tamam mı?
Evet.
Diyelim. Acayip. Ama bunun da yarattığı bir heyecan ve aksiyonum var. Yani kalbim 130 üstü atıyor. Herhangi bir sebepten geç kalmış olabilirim.
Anksiyete
gibi. O halde hala sen duyguları açık haldesin.
Evet.
Sadece yaşadığın tiyatro beyninin yarattığı bir tiyatro olsa da duygusal olarak buna bir yatırımın var. Fakat benim dediğim şu. Atıyorum. Evin içinde dediğim gibi yanıyorsun ve dışarı çıkmak gibi bir refleksin yok. Bir manzaraya
bunu biraz
bakıyorsun
daha
sadece
şey
boşluk
yangın,
görüyorsun.
Sigara yakmak falan çok ütopik, yani daha hayata indireceğimiz
tamam.
Zaman.
Çok büyük dertlerin var. Ve o çok büyük dertlerin olduğu halde sen bir koltukta oturup boş boş bakıyorsun. Veyahut da senin çok sevdiğin ve kıymet verdiğin, hatta o depresyona girene kadar tüm emeğini harcayıp kendini tükettiğin insanlar aynı odadalar. Onları görmüyorsun.
Uğraşacak halin kalmamış yani.
Ama halsizlik gibi
vazgeç,
de değil.
Vazgeçiş.
Yok gibi. Evet aynen bir vazgeçiş ve hiçbir pişmanlık duymayış hali bundan.
Eyvallah.
Hiçbir sıkıntın yok o durumdan. Yani sen o an bir filme bakıyorsun. Diyorlar ki ne seyrediyorsun? Bilmem açık duruyor.
Donmak ya donmak,
donmak
yani.
Donmak gibi of. Evet.
Ya çok fazla insan da var şimdi. Ben böyle söyleyince sevdiğim birkaç insan geldi aklıma.
Oluyor ama. Oluyor.
Hissizleşmek dediğin yani.
Hissizleşme aslında komadaki hastayı korumak için. Kötü bir şey yok ortada. Çünkü komanın bak birazcık aslında fizyolojik tarafına bakalım. Niye koma dedim ben? Komaya benzettim. Çünkü koma aslında vücudun kendini iyileştirmek için kitleme halidir. Hatta bilerek bazen hastanelerde çok ağır yaralıları komaya sokarlar. Yapay komaya. Çünkü derler ki vücut minimuma insin. Bütün dış fonksiyonlarını bıraksın, işine baksın. İçerisi de diyor ki abi geçici süreyle tadilattayız. Çok yıprandım, çok sıkıldım, duyulmamaktan çok yoruldum. Ve sürekli olarak zihnin kaygılarıyla dayak yiyorum. Bu durum artık bedene de zarar veriyor. Çünkü hormonal olarak dağıtıyorsun bedeni stres hormonlarıyla. O yüzden geçici olarak kapanıyorum diyerek komaya kendi giriyor aslına bakarsan. Ve komadan çıkması için koşulların değişmesi gerekiyor. Şimdi burada önemli bir şeye geleceğiz. Arkadaşlar depresyonun çaresi huzurdur, mutluluk değil. Huzurla mutluluğu gel senle bir daha tanımlayalım Yasemin, çok kere yaptığımız gibi.
Evet.
Arkadaşlar huzur O an orada olmak demektir. Hani derler ya, huzurlarınızda Yasemin Yapanar. Hani Yasemin burada demek. Şimdi bu basit tanımdan gidersek konu nedir? Çay içiyorsan çayın tadını almak, koşuyorsan vurduğun adımları hissetmek, içine nefes çekiyorsan havayı koklamak gibi, o an ne yapıyorsan onunla dolmak demek. Bunu %100 beceremeyebilirsin.
Onun için de zaten yas gibi duygular ya da işte korku gibi anlar, duygular çok tatsız gelebilecek sana duygularda bile. Dolayısıyla mutsuzluğun içinde bile huzurlu olmak diye bir şey var.
Aynen var. Yani diyoruz. Sen şu gün dünyanın en kötü olayının ortasında sadece o olaya odaklanarak ve kafanı duvarlara vurarak ve ağlayarak ve üzülerek bile huzurlusun.
Ve bunu fark edebiliyorsun ve çok garip bir his bu arada. Evet. Yani çünkü aslında acı gibi bir histen kaçamıyorsun. Çok sert bir acı ve zınk diye geliyor oluyor seni. Ve o acının içinde kaldığım zaman ben şahsen yas tutarken huzurlu olduğumu çok kez hissettim ve çok şaşırdım.
Ama şöyle düşün, kendi içindeki sesle bir ilişki kuruyorsun. Mesela evet. Sana acı veriyor. Acıyla dans ediyorsun.
Evet.
Sana aşk veriyor, aşkla dans ediyorsun. Sana heyecan veriyor, heyecanla dans ediyorsun. Aslında kimle dans ettiğin sorun değil, dans ediyorsun. Dolayısıyla hayatı yaşamak demek, içinden gelen hisle dans etmek demek. O hissin ne olduğu ikinci planda. İşte orada mutluluğa geliyoruz. Huzur bir seçimken, yani bu an burada olmalıyım pratiği yapılarak öğrenilebilen bir şeyken, mutluluk anlık yaşanan bir şeydir. Mutluluk, arkadaşlar, zihnin kaygı üretemeyecek kadar hormonla dolması halidir. İyi hormonlarla, mutluluk hormonlarıyla. O sayede dünyanın en manyak zihni bile geçici olarak kapanır kaygıya. Ve sen azat edilmenin, özgür kalmanın keyfini yaşarsın. Ve bu keyfi sürekli istediğin için sürekli mutlu olacağın yeni bir şey bulmaya çalışırsın. Çünkü geçicidir. Aynı şeyi yaptığında da her seferinde daha az mutlu olursun, uyarıcılığı düştüğü için.
Onun için de dünyada sürekli bize mutlu olmamız gerektiği satılıyor.
Tabii para kazansınlar. Çünkü sen sürekli bir şey almak istiyorsun.
Evet.
Şimdi bunu trapezciler gibi düşün. Ben onu çok seviyorum, o örneği. Şimdi yukarıda iki tane trapezci, diyelim trapezde gösteri yapıyorlar. Bir yukarı çıkıyorlar, aşağı iniyorlar, tekrar yukarı çıkıyorlar. Bu mutluluk. Onların aşağıda yere düşmesini engelleyen emniyet ağı vardır ya, o da huzur. Sen huzuru tesis ettikten sonra ne kadar mutlu olduğun önemli değil. Çünkü düşsen bile ağın üstüne düşeceksin en fazla. Ve o anı dolu dolu burada yaşayacaksın. Fakat depresyon, huzur ağını yırtıp aşağı düşmek demektir.
Uf.
Ve bu iki kişinin başına gelir. Ağı germemiş olanların ve ağı yırtmış olanların.
Peki Damla'nın sorusu, kurtulmaya çalışıp bırakıp kurtulmaya çalışmak yerine beraber yaşamayı öğrenmek mümkün müdür diyor.
Hayır, değil Damla. Çünkü senin aslında tamamen yanlış yaşadığını gösteren ve geçici süreyle kendini kapatan bir iç sesin var. Ve o tekrar dışarı çıkmak istiyor. Sen bununla yaşamayı öğrenirsen hayatta kalan ama yaşayamayan biri olursun. Dolayısıyla burada olmanın bir anlamı kalmaz. Ve bir süre sonra beden de bu durumdan rahatsız olduğu için zaten
çok intihara mı hazırlıyorsun şu an Damla'yı?
Yok, estağfurullah. Sadece şunu fark etmemiz lazım diyorum Damla'ya. Hiçbir şekilde depresyona girdiğinde çabayı bırakmamalısın. Çünkü seni oradan, senin emeğin çıkaracaktır.
Ki bence Damla zaten depresyonda değil. Biz kötü duygularda olma halini o kadar sevmiyoruz ki bunu depresyonla karıştırıyoruz. Çünkü çok fazla insandan, yani bu bir insanın normali olabilir mi diyor mesela. Her zaman modu düşük, hiçbir şeyden zevk alamayan diyor mesela. Yani ya bunların hepsini depresyon zannederek soruyoruz bunları. Hiç anlamamışız bu konuyu.
Çok basit düşün. Bazı kelimeler vardır. Mesela mahvoldum kelimesi.
Evet.
Birisi arabayı vurunca eve mahvoldum diye gider. Bir tanesi evi yanınca mahvoldum der. Birisi her şeyini kaybedince mahvoldum der. Birisi atıyorum uçağı kaçırdığında mahvoldum der. Depresyon da öyle bir kelime. Yani çok genişletilebiliyor. Fakat arkadaşlar, huzur ağını yırtıp artık bir çukurun içine düştüyseniz ve bir şey size hiçbir şey hissettirmiyorsa, her şeye kötü bakıyorsanız, o zaman depresyondasınızdır ve herkese olabilir bazen, fakat ne kadar sürdüğü sizinle ilgilidir. Sebebi önemli değildir. Yapmanız gereken şudur. Bir ağacın dalına bakıp o dalı hissedebilmekten, bir filmi seyredip tadını alabilmeye, bir yemek yiyip zevk alabilmeye kadar bir şeylerden tekrar tad alabilmeye ve huzur duyabilmeye başladığın anda depresyon dağılmaya başlar.
Ve ne olur bunu yapmak için de bir şeyler satın almak, bir şeylere para vermek, çok büyük düşünmelere de girmeyelim. Çünkü bunlar da bizi daha çok mutsuz ediyor en nihayetinde. Gene mutluluğu satın almaya çalışıyoruz gibi oluyor. Halbuki çok netsin yani. Bir ağacın köküne oturup o ağacın köküne bütün dikkatini vermek, beş duyunu harekete geçirerek o ağaçla bir olmak aslında. Evet. O kadar, o ağaca dolmak tam bahsediyorsun kadar minik ve herkesin yapabileceği ve parayla satın alamayacak şeylerden bahsediyoruz aslında.
Aynen öyle. Nasıl depresyona girmek bedavaysa çıkmak da bedava.
Kesinlikle öyle.
Burada şu önemli Yasemin. Şimdi senin kendi geçmişini bildiğin için reflekslerin vardır. Dersin ki benim genelde kendimi burada hissettiğim, yani diğer anlamıyla zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım aktiviteler var dersin. Mesela ilk olarak bunları denersin. O an kendini orada kaybetmeye çalışırsın ve buzu kırarsın. Depresyon buzunu. Bir günde olmaz bu. Klinik depresyon olarak, yani çok ilerlemiş vakalarda tabii ki destek alabilir insanlar. Buna bir şey demiyorum ama çareniz aldığınız ilaçta değildir. Onu alsanız bile çareniz tekrar huzura gelmektedir. Huzura gelmek de şöyle söyleyeyim, dünyadaki en huzursuz insan tarafından yapılıyorsa depresyon sayesinde, depresyon sana huzurlu yaşamayı öğretir. Çünkü mecbur kalırsın oradan çıkmaya. Aynı akciğer kanseri olursun diyen bir doktorun bir adama sigarayı bıraktırması.
Yani bu dibe battığın zaman nihayetini, yani dibe batmak daha iyi. Orta bir yerde kalmaktansa dibe bat zaten.
Aynen
ki
öyle.
Yukarı çıkmayı öğren. Yoksa idare bir hayat yaşamaya devam ediyoruz hayat boyu.
Çok fazla idare edince de hayatı o zannediyorsun.
Evet.
Bak mesela çok komiktir, böyle yatarsın bazen kolun üstüne, kolun uyuşur ya yatakta. Hı hı. Aynı ona benziyor depresyon. Sen kolun uyuştuğunda yanlışlıkla kolunu bir yere vursan, kırsan ya da yırtsan, hisler geri geldiğinde anlarsın ancak gördüğün zararı. Hı hı. Depresyonun sıkıntısı o. Uyuştuğu için uzun, sen ona gelen zararı anlayamadığın için o an kendine her kötülüğü yapabiliyorsun. Çünkü his yok. Yani bir geri besleme yok. Yani ben şöyle hissettiğim için yapıyorum yok. Yani herkes diyor ya depresyondayım. Ben bu aralar çok sıkıntılıyım, işte çok üzülüyorum. E üzülebiliyorsun ama.
Evet. Demek işte depresyonda değilsin.
50 kişiye anlatıyorum, çok canım sıkılıyor. E anlatabiliyorsun. Evde çok daralıyorum, çıkıyorum. E çıkabiliyorsun. Öbüründe ise arkadaş diyor ki evet krallık bana kaldı. Evet, hayatta kalmamız için ne yapmamız lazım? Getirin listeyi. Diyelim yaşın 40, yaşın 30, yaşın 50. Liste 20 bin kalem.
Tabii ki.
Diyor ki beni diyor iç ses bazen durduruyordu diyor. Huzurlu huzurlu takılıyorlardı diyor. Şimdi görürüz bak diyor. Her şey risk diyor. Musluğu açık mı bıraktım? Atıyorum acaba şu an eve katil mi girecek? Veyahut da ben işte böyle yaparsam hayatta mı kalırım? Bunların hepsini yığın diyor. Fakat içeride his olmadığı için sen bu kaygıları taşırken, bak orası çok enteresan, kaygıya kapıldığını bile fark etmiyorsun. Çünkü uyuşuksun. Sadece şurada çıkıyor ortaya. Birisi geliyor silkeliyor seni Yasin diyor. Hayatım çık bu halden, işte sana yakışmıyor falan. Bir serenat yapıyorsun. Neden hayatın çok kötü olduğuna dair, neden evet. Her şeyin çok uyduruk yaşandığına dair. Diyorsun ki ya bir insan bunu düşünüyor olsa ve iç sesi komada olmasa ağlıya ağlıya ölür buralarda. Veyahut da atıyorum çıldırır herhalde diyorsun. Ama çıldırmadan pijamayla oturuyor. Pijamayla oturuyorken dünya hakkında öyle bir konuşuyor ki diyorsun ki neredesin sen? İşte gördün mü bak, kaygı korkunç düzeyde yüksek. Fakat duygularla bağlantı kopmuş olduğu için kaygıları dışarı vurma kabiliyeti de kayboluyor.
Evet.
Onun için eğer bir şeyden serzeniş edebiliyorsan ve bir şeyleri yaptığında biraz olsun rahatlatabiliyorsan depresyonda değilsin. Sadece sıkıntılısın, streslisin, anksiyeten var. Ve sen orada yere düşmüş durumdasın. İlk başta onu o yüzden anlattım. Çukura düşmüş durumda değilsin. İşin en zor tarafı hayatta, en zor durumlar genelde kendimizi güçsüz bıraktığımızda olur. Ve en zor durumlardan ancak güçle çıkabiliriz. Buradaki gücün kendisi de huzurdur. Çünkü huzur hayatın seni tekrar ayağa kaldırmasını sağlar.
O zaman peki depresyona girmiş ya da kendini depresyona girdiğini zanneden...
Evet.
İnsanlara ne formül verebiliriz? Yani formülden kastım şunu yaparsan şöyle olur gibi değil ama minik adımlarla başlamaktır ya aslında mevzu. Yani çok büyük düşün, spora başlamam lazım, bilmem ne yapmam lazım. Çünkü herkes biliyor ne yapması lazım ama yapamayabiliyoruz.
Çok basit. Bir kere eğer depresyona girip girmediğinden emin değilsen, yani sana bir teşhis konmadıysa klinik olarak, önce şunu yap. Kimseye sorma. Birinci basamak. İkinci basamak, o güne kadar tanıdığın senin zamanın nasıl aktığını bilmeden kendini kaybettiği şeyleri dene. Bir bak bakalım kayboluyor musun içinde?
Yoksa onlar da bulmak için dene. Aklında kalmış.
Ne oldu hiç fark
neyse,
etmez.
Neyse şunu denemek isterdim, bunu yapmak isterdim. Dene yani. Yarıda bırakırsan bırakırsın. Bu sefer de çünkü yarıda bırakacağım nasılsa diye başlamıyor başlamayan da.
Bu dediğin de doğru. Yani bir yerden başla, dene. Bir şeyler hissedip hissetmediğine bak. Eğer hisseder haldeysen bir kere bil ki depresyonda değilsin. buna rağmen hala kapalıysan ve hiçbir şey önemi yoksa ve sen sadece kötüyü konuşuyorsan ya da sana teşhis konulmuşsa yapabileceğin tek şey şu. %50 emek, yani bir şeyler denemek. %50 de tabiat. Tabiat şu demek. Hayatın kendi düzeni içinde senin bataryanı bir şarj etme metodu var. Mesela dün gece uyudun, biraz şarj oldun. İyi bir haber aldın, biraz şarj oldun. Dışarıda temiz hava var, biraz şarj oldun. Yağmur şarj etti, güneş şarj etti, neyse. Telefonu bir kenara bırak. Hani telefon çok şarjı bitince kapanır ya, fişe takınca bir süre sonra kendi açılır. O dönem boyunca bırak hayat seninle uğraşsın. Seni sevenler veyahut da dışarıdaki ağaç, köpeğin, kedin, sevdiğin komşun, içtiğin çay. Bunlar seni yukarı kaldırırken sen güç buldukça kendin için yeni huzurlar dene. Bunların ikisinin kombinasyonunda bir çizgiyi geçince çukurdan çıkacaksın zaten.
Ne olur destek alın. Lütfen sevdiklerinizden destek almayı, yardım istemeyi ihmal etmeyin.
Ve arkadaşlar size çok yürekten bir tavsiyem var. Bu benim kendi inancım. Herhangi bir hastalık konusunda özellikle ruhsal olarak sıkıntı yaşadığınızda sizi bununla damgalayan insanlardan yardım almayın. İlk şart şu. Size yardım etmek isteyen insanlar olsun, sizin hastalığınızı geçirmek isteyen insanlar olmasın, dostlarınız ve ailenizden bahsediyorum. Çünkü yanınızda sürekli sen depresyondasın diyen birini istemezsiniz.
Tabii ki.
Sen şu an sen değilsin diyen birini tercih edin. Seni ben tanıyorum, sen bu değildin, gel sen olalım diyen birini tercih edin. Çünkü o insanlar sizin her halinize razı olan insanlardır. Son olarak iyi bir şey söyleyerek kapatalım. Eğer depresyonu yaşadıysanız ve o güne kadar huzurlu olmaya önem vermediyseniz, hayat adamı döve döve eğitir. O depresyondan çıktığınızda inanın ki artık huzurlu olmanın nasıl olduğunu öğrenmiş bir insan olmuşsunuzdur.
Huzurlu günler dileriz. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.
Hoşçakalın.